İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Altı hocamla ve Erkan hocamla birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsın Erkan hocam?
Çok iyiyim hocam, elhamdülillah.
Süper. Maşallah. Maşallah. Bu sansürsüzün yani Habertürk'te yayınlanan Evrim programını cevaplarla devam ediyorduk. Ondan tekrar devam edelim mi?
Çok iyi olur.
Evet, orada çünkü çok garip iddialar ve evrimcilerin klasik iddiaları ve çok ipe sapa gelmez iddialar. O bakımdan tabii herkesin ibretlik olarak aslında seyretmesinde çok yarar var.
Bana basın söyleyebilir. Can nasıl başlıyor onu söyleyin. Başlangıç noktasını tarif eder misiniz bana?
Basın söyleyebilir.
Can nasıl başlıyor onu söyleyin.
İlk canın başlangıcıyla ilgili.
Adam mı? Nasıl? Ona yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet, yani fakat orayı bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim?
Yani bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Sistemi bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Çok ibretlik bu. Yani diyor
çok
ki nasıl başladı diyor, bilmiyorum diyor.
Bilmiyorum.
Bilmediğin bir şey nasıl inanıyorsun diyor. Efendim diyor, evrim bir olgu diyor. Yani bilmiyor. Ne olduğu belli değil. Yani onun açısından tabii evet. Böyle inşallah Allah'ın yarattığı çok açık da. Bilmediği bir şeye körü körüne inanıyor. Efendim evrim bir olgu diyor.
Ha bir de olgu ne demek? Yani evrim bir olgu yani. Yani uydurduğumuz bir şey diyor yani.
Evet.
Normal sonuçta hani bir... Evrim bir bilimsel gerçek delili olan bir şey değil mi? Evrim bir olgu diyor. Evet doğru yani evrim öyle bir uydurdukları bir olgu.
Pagan dini.
Ha, pagan dini yani.
Biz biliyoruz onu.
Evet.
Allah ol der olu verir diyor. Allah hay sıfatına sahip olan, hayat sahibi olan
İnşallah.
Hayatı yaratıyor. Ve Kur'an da bize bildiriyor. Biz biliyoruz nasıl olduğunu İnşallah. Canlı. Ve ilk canlı hücresi fosilleri var değil mi? 3,5 milyar yıllık.
Evet.
Bugünkü şekli aynı. İlk defa gözüküyor mesela. Kompleks hücre.
Ama bunun şeyler Bakteri. Çok komik hakikaten yani bir de o hani zaten hani hiçbir şey bilmediği o konuyla ilgili o kadar açık belli ki hareketlerden, tavırlardan.
Yok yazık zaten yani evrimin yani Darwinizmin saçmalığı ve nasıl körü körüne inanç. Yani mesela şimdi ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Yiğit Bulut'un söylediği hiçbir şeye cevap vermiyorlar. Ve vermediği halde savunuyor. Yani bu tabii zaten Darwinizmi çok garip bir pagan dini haline getiriyor. Burada bir anormallik var.
Evet.
Mesela burada hayatın başlangıcını bilmediğimizi söylüyor. Şimdi hayatın başlangıcı ile ilgili bakılacak şey tabii fosil kayıtlarıdır değil mi? Fosil kayıtları bize çok açık bir şekilde söylüyor. İlk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce, bakın birdenbire ortaya çıkıyor bu sol tarafta görülen 3,5 milyar yıllık ilk canlı hücresinin fosili. Hatta 3,88 milyar yıllık olanları da bulundu. Nature dergisi de yayınladı bunları. Sierra bakteri fosili, fotosentez yapan bakteriler. Dolayısıyla bilimsel kanıtlar bize hayatın birdenbire Allah'ın ol demesiyle yaratıldığını, ilk canlı hücresinin net bir şekilde ortaya koyuyor. Şu. Fosil kayıtları söylüyor bize bunu.
Tabii.
Onların iddia ettiği gibi yavaş yavaş bir gelişim söz konusu değil. Hatta şunu söylüyorlardı bir ara, o da çok komik. Hücrenin fosil bırakmayacağını, fosil olamayacağını iddia ediyorlardı. Hı. Halbuki öyle değil bakın. İlk canlı hücresinin fosili var.
Var evet,
ve birdenbire ortaya çıkıyor. Yani bunun böyle zaten aşama aşama da olamaz. Yani bilimsel olarak bu mümkün değil onların iddia ettiği gibi. İşte proteinler olacak sonra proteinler bir araya gelecek diye bir şey olmuyor. Çünkü proteinin olması için başka proteinler ve canlı hücresi gerekiyor mutlaka. DNA'nın olması için mutlaka canlı hücresi başka proteinler gerekiyor. Mitokondri tek başına olamıyor canlı hücresi gerekiyor. Ribozom tek başına olamıyor protein fabrikası yine canlı hücresi gerekiyor. Yani bir canlı hücresinin mükemmel ve eksiksiz olarak yaratılmış olması gerekiyor. Bilim de bize bunu kesin olarak kanıtlıyor.
İnşallah.
Yani Allah'ın yarattığını çok açık. Çünkü hücrenin organellerinden herhangi birinin eksik olması halinde veya işlev görmemesi halinde hücre hayatta kalamıyor.
Kalamıyor. Yani dolayısıyla bütün parçaları aynı anda ve mükemmel halleriyle var olmak zorunda.
Var mı? Evet.
O da zaten sadece yaratılışla olabilecek.
Evet. Şey tabii Allah'ın yaratması. Çünkü hücrenin o kadar kompleks bir yapısı var ki İstanbul şehrini düşünelim. İstanbul dev bir şehir. Bütün İstanbul'u hiçbir şeyi ellemeden milimetrenin %1'ini indirelim. Olduğu gibi. Değil mi? Bütün binalarıyla, sokaklarıyla, fabrikalarıyla, enerji santrallarıyla, insanlarıyla %1'ini indirelim. İşte hücre öyle bir şey. Bu muazzam bir kompleksik.
Evet,
yani İstanbul'dan daha üstün bir kompleksik. Çünkü herhangi bir şeyin boyutları küçüldükçe teknoloji artar. Evet. Mesela ufak bilgisayarlar teknolojik olarak üstündür. Çünkü daha çok orada teknoloji gerektirir değil mi? Bütün parçaların küçülmesi, evet, şeyin muhafaza ettiği. Ya bütün İstanbul'un milimetrenin %1'ine inmesi demek, şu hücrenin kompleksi bu kadar bir kompleksliği var böyle. Akların kavrama sınırlarının ötesinde. Ve o birdenbire ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Nitekim de bunu fosil kayıtları bize söylüyor.
Bu genom projesinden sonra mesela onun başındaki kişi değil mi? Yani bilim ilerledikçe o hücrenin içindeki, DNA'nın içindeki o detaylar iyice görüldükçe onun tesadüfen olamayacağını o projenin başındaki bilim adamı da anladı mesela ve zikretti değil,
evet,
mi?
Evet tabii Allah kabul etti. Anthony Flew aynı şekilde. Mesela 84 yıl yaşına kadar Anthony Flew ateist olarak kalıyor. Bakın şimdi burada onu da gösterelim. 84 yaşına kadar dünyanın en önüne gelen ateisti. Ve milyonlarca insanın da ateist olmasına sebep oluyor, vesile oluyor. Bakın burada. 84 yaşındayken 2004 yılında açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor şu karara vardım diyor. Bu diyor ilk canlı maddenin diyor cansız maddeden evrimleştiği, yani bu böyle diyor soru bile olamaz diyor. Böyle bir soru bile sorulamaz diyor. Ve canlılara dönüşmesi diyor imkansızdır diyor. Yani Allah yaratmıştır diyor. Bakın altta diyor ki pardon diyor, özür dilerim diyor, baş ateist diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Hakikaten ateist olmasına vesile olduğu insanlardan özür diledim hediye çıkıp.
Evet. Ne güzel yani, evet, yaptığı güzel bir şey inşallah, samimi iman etmiştir.
Evet.
Allah geçmiş günahlarını affeder. Çünkü hakikaten yani eğer samimi iman ettiyse ki Allah bilir. Çok güzel bir hareket. Yani evet. 84 yaşına da gelse bütün o zamana kadarki yaptığı hatayı fark edip bir de kötülüğüne vesile olduğu insanlardan da özür dileyip onlara doğrusunu söylemiş olması çok güzel bir şey.
Evet maşallah. Bir de şu çok önemli tabii. Bu da böyle hani olaylar şimdi hep o yönde gelişiyor. Hocamızın kitaplarının gönderildiği dönemler, bakın 2004 evet, yılında bu konuşma oluyor ama 2000'li yıllarda değil mi dünyanın en önde gelenlerine hocamızın Evrim Aldatmacısı kitapları, diğer kitaplarından örnekler gidiyordu. Bundan 2-3 seneden beri de Yaratılış Atlası gidiyor bütün dünya çapında ve gittiği insanlarda hep bunun örnekleri görülüyor. Mesela Francis Collins'e de gitmişti, Anthony Flew'a da gitmişti, evet, ondan sonra o önde gelen sanatçılar Tony Blair'e gitmişti, Sarkozy'ye, hı-hı, gitmişti. Hepsinin dindarlaştıklarını dair açıklamaları var.
Evet,
yani Allah'ın dilemesiyle değil mi? Hocamızın Darwinizmin belini kırmasıyla, kafasını koparmasıyla gerçekleşen olaylar bunlar. Vesile
i̇nşallah,
oluyor tabii.
Vesile oluyor inşallah.
Çünkü Anthony Flew 84 yaşına kadar tesadüf olmayacağını anlamamış mı? Yani anlamış olabilir, anlamamış olabilir ama o bir vesile oldu
vesile
yani.
Oluyor,
tabii hocamız
evet,
çıktı
inşallah
ortaya. Darwinizm saçmalığını ortaya koyunca pardon i̇nşallah dediler. Yani biz hata yapmışız değil mi? Allah'ın yarattığı açık dediler.
Yani o içine girdikleri büyü bozulmuş gibi oldu.
Evet.
Yani zaten hakikaten bir çeşit büyülenmiş gibi bir halleri var. Hocamız da hep söylüyor ya, yani hakikaten çok şaşırılacak bir şey. Bu kadar insanın dünyada bilim adamlarında dahil olmak üzere böyle bir yani deli zırvası bir şeye bunca yıldır inanıyor olması bir mucize gerçekten. Yani bir çeşit büyülenmiş gibi Allah'ın dilemesiyle böyle bir olmadık bir şeye inanmış yürürlerken hocamızın eserleri o büyünün bozulmasına vesile oldu. Yani bir anda maşallah uyandırdı insanları. Bir anda ya hakikaten bu nasıl olacak ki demelerine vesile oldu inşallah.
Yani o kadar iddialar saçma ki mesela diyor ki orada programın bir bölümünde genleri diyor değil mi kesip dün seyrettiğimiz bölümde bu sansürsüz programında tekrar seyredeceğiz de programın sonlarına doğru mesela diyor ki böyle laf kalabalığı hep böyle genlerin kesip biçmesiyle diyor yeni genler yeni proteinler oluştu diyor. Şimdi bu o kadar saçma bir şey ki ama dışarıdan bakıldığı zaman konuyla bilgisi olmayan biri bunun ne kadar saçma olduğunu anlamayabilir. Şu anlama yani geliyor bakın şey çok basit bir örnekle açıklayalım. Mesela bir kitap var. Siz kitabı ortadan kesiyorsunuz. Değil mi? Gene ortadan kesip biçmekle diyor. Ortadan kesiyorsunuz. Bütün cümleler yarım hale gelecek değil mi?
Evet.
Diyor ki bunların iddiasına göre bu kitabın bu parçasını alıyoruz biz. Bu parçayı da alıyoruz. Bu parçaya başka bir kitabın yarısını ekliyoruz. Bunun yarısını başka bir kitaba ekliyoruz. Ya da iyice karıştırıyoruz böyle. Ve bundan diyor yepyeni bir kitap diyor. Böyle anlamlı bir kitap oluyor diyor. Yepyeni proteinler oluyor diyor. Ya bu böyle aklın değil mi? Sınırlarının dışında yani tamamen bir zırva olan bir iddia. Ama hep evet, bakın laf kalabalığı
tabii
var böyle.
Kendileri laf kalabalığı.
İki cümle bir saniyede söylüyor bunu böyle. Dinleyen biri vay diyor bilim adamı herhalde bir şey biliyor. Bilim adamı değil kimse yani orada. Tabii, ya bunu savunan
tamamıyla
zaten.
Atmasyon.
Tabii pagan rahibi olmuş yani oluyor. Yani bu Ama baktığınız zaman hep böyle yani iddiaları o kadar saçma ve mantıksız ki böyle iddiaları. Ya
şeyin Cihat'la Sadun'un katıldığı programda da mesela çok komik. Önce kendi anlattı. Yani 10 üzeri 950 ihtimalde birdir. Yani bir protein, işte amino asitlerin doğru dizilmesi. Sonra da dedi ki işte evet tam bu noktada zaten dedi. İşte o devreye giriyor ve olabilir dedi yani. Ha bu şimdi mesela o kadar akıl almayacak bir iddia ki. Yani 10 üzeri 950 ne demek yani? Öyle bir rakam yok, öyle bir sayı yok. Yani bu pratikte zaten imkansız kere imkansız demek yani. Katrilyonlarca kere imkansız demek. Kendi ağzıyla bunu söylüyor. Sonra neden olmasın ki diyor. Ne demek neden olmasın ki? Yani hiç öyle bir şey olabilir mi? Rastgele gelecek amino asitler kendi kendine, öyle bir vakit de yok evrende. Bir akşam hatta birçok kere anlattın sen de. Yani sonuçta o denemeyi yapacak kadar evrenin süresi yok. O denemeleri yapacak kadar evrende atom yok. Yani ve buna da niye olmasın deyip geçiveriyor. Yani tamamıyla evet. Demagoji de dediğin gibi hiç bilmeyen birisi dinlese ha evet yani olabiliyormuş demek ki diyecek. Yani bütün buna yönelik bir propaganda sistemi uyguluyorlar.
Tabii zaten aslında gerçekte 10 üzeri 950'de bir ihtimalle de değil.
Değil. Evet.
Sıfır ihtimal.
Sıfır tabii.
Çünkü doğada hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde ama yani nereye koyarsanız koyun toprağa koyun denizin dibine koyun kayanın üstüne koyun amino asitleri yan yana bıraktığınızda protein olmuyor.
Olmuyor evet.
Olmuyor.
Tabii.
Yani o çok açık. Neden olmuyor? Şundan dolayı olmuyor. Bir kere o bıraktığınız amino asitler hemen tahrip oluyor. Yapısı bozuluyor. Evet. Neden? Ultraviyole var, güneş var. Gölgeye bıraktığınızı varsayalım, oksijen var bu sefer. Gene kurtarmıyor. Oksijen olmadığı bir ortama bıraktığınızı varsayın, toprağın içinde başka kimyasal maddeler var. Suyun içine bıraktığınızı varsayalım, amino asitlerin birbirine bağlanmasında su çıkaran bir reaksiyon oluyor. Buna dehidratasyon sentezi reaksiyonu deniyor ya da kondensasyon reaksiyonu. Su molekülü çıkıyor. Suyun içinde dolayısıyla bu reaksiyon hiçbir zaman ulaşamıyor. Olmuyor. Bu kimyada bir kuraldır. Le Chatelier prensibi denir buna. Hatta proteini siz suyun içine bıraktığınız takdirde su kendi moleküllerini verir ve o peptit bağlarını bozup ayrıştırır. Hemen proteinin yapısını bozar derhal.
Çözülür.
Evet. Ayrıca doğada sahil amino asitler var, solil amino asitler var. Sahil amino asitler girdiğinde yine protein olmuyor. Yani hiçbir yönünden tutarı yok. Yani masanın üstüne de koysanız, gölgeye de koysanız, evet, buzdolabına da koysanız fark etmiyor. Amino asitler mesela, şimdi bu peptit bağlarından bahsederken onu da gösterelim. Peptit bağına karşı her türlü ısıda direnç gösteriyorlar. Isı gerektiren bir reaksiyon ama enzim gerekiyor. Bakın şimdi şurada gösterelim pardon. Ne kastettiğimiz daha iyi anlaşılsın. Burada amino asitleri görüyorsunuz. Glisin var, alanin amino asitleri. İkisi birleştiği zaman su çıkaran bir reaksiyon oluyor. İşte buna dehidratasyon sentezi reaksiyonu deniyor. Kondensasyon reaksiyonu ya da. Bunun için enerji gerekiyor bir, enzimler gerekiyor iki. Hangi enzim gerekiyor? Bakın peptidil transferaz enzimleri gerekiyor. Bu da ribozomun yani protein fabrikalarının hücrenin içindeki bir çizimi. Temsili bir çizimi tabii. Bakın peptidil transferaz merkezi dediği o pembe yuvarlak bir enzimi gösteriyor. İşte peptidil transferaz enzimi. Amino asitleri o birbirine bağlayarak peptit bağları yapabiliyor. Siz amino asitleri peptidil transferazın olmadığı bir ortamda hangi ortamda yan yana getirirseniz getirin peptit bağı yapmıyorlar. Bitti. Zaten evet, protein yapmıyor.
Bitti,
İkincisi amino asitler tahrip oluyor. Yine bitti. Protein olmuyor. Üçüncüsü sol elle amino asitlerin yalnızca girmesi gerekiyor. Bu da bitti. Doğada sağ eller de var değil mi? Toprakta. O da girecek. Toprakta yok da. Yani doğada olduğu için yani mantıken değil mi? Tesadüfen olsa sağ ellerine girmesi gerekiyor. Yine olmuyor. Yani hiçbir yönünden olmuyor. Kaldı ki amino asitlerde sadece hücrede sentezlenebiliyor. Bakın
hücre
bu da çok
olmadan yine olmuyor.
Yani protein aşamasında değil, amino asit aşamasında çöküyor evrim teorisi. Evrim teorisi teori değil de bu Darwinizm iddiası.
Evet.
Amino asitler de toprakta kendi kendine olamıyor. Doğada olamıyor dışarıda. Mutlaka onun içinde enzimler gerekiyor. Evet. Onlarca enzim gerekiyor ve o da hücre içinde sentezleniyor. Ondan sonra proteinler onlardan meydana. Mesela her hücrede her amino asit sentezleyemiyor. Bu da ilginç. Evet. Mesela insanda Allah'ın dilemesiyle 10 tane amino asit sentezlenebiliyor. 20 tane amino asit gerekiyor proteinler için. 10 tanesi diğer bitkilerden ve hayvanlardan temin ediliyor. Yani yediğimiz besinlerden ayrıştırılarak onlar ayrılıyor, böyle parçalanıyor özel olarak. O da metabolize ediliyor. Ve protein yapımında kullanılıyor. Ve saniyede 2000 protein yapılıyor bakın. Protein yapım aşamasında da 80 küsur enzim var. Bu protein fabrikasındaki proteinin yapım aşamasına kadar. Ondan sonra 1150 tane başka enzim devreye giriyor. Buna da post translation modification dedikleri, yani protein yapıldıktan sonraki ona verilen biçimler var. Özel bağlar ekleniyor böyle. Yine bir takım modifikasyon meydana getiriliyor. Bunun için 1150 enzim görev yapıyor. Ondan sonra bu da yetmiyor. Bunun 3'e katlanması gerekiyor. İşte 3'e katlanması arasında başka enzimler devreye giriyor. Şapiron proteinleri. Bu da yetmiyor. Hemen ortamdan izole edilmesi lazım. Çünkü hücrenin içinde su dolu bir ortam ya. Hemen bozar proteinin yapısını. Özel böyle paketlerle paketleniyor. Golgi cisimciğinde. Bir de barkod ekleniyor ve o taşınması gereken yere gidiyor. Nasıl gidiyor biliyor musunuz? Yürüyen proteinler var. Ellerini alıyor böyle keseyi. Şunun da filmini gösterebiliriz. Yürüyerek bu proteinleri taşıyorlar. Bakın çok ilginç. Konuşma devam ederseniz onu da göstereyim ben.
İnşallah. Ya zaten şeyde hücrenin içinde oluşması gerekmesi zaten olayı en başından kitleyen konulardan bir tanesi. Yani normal hücrenin olması için protein lazım. Proteinin sentezlenebilmesi için hücrenin içinde olması lazım. İkisi aynı anda olması gerekiyor. Zaten bunun mutlaka yaratılmış olması lazım.
Evet.
İnşallah.
Evet şu an bulamadım. Hazırlarım evet. Güzel bir
şu film. Şeyden programdan devam edebiliriz.
Evet programdan devam edelim doğru.
Evet inşallah.
Dolayısıyla daha bakın protein aşamasında olay açıkça çökmüş oldu.
İnşallah.
Söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2 kere 2 4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu anda şu noktada 2 kere 2 4 diyorsunuz ya. O şekilde bilim yok. Ben size şunu sorayım. Kaç yaşındasınız?
50.
50. Siz 50 yıldır kendi kendine olan bir şey gördünüz mü?
Şimdi bakın buna ne cevap vereceğine bakacağız da. Hiçbir şekilde bakın bir açıklama getiremiyorlar.
Tabii.
Çünkü getiremez. Yani tesadüfen olamaz. O da biliyor.
Tabii.
Mesela onu diyemedi. Dili varmadı zaten. Çünkü biliyor yanlış olduğunu. İşte tesadüfen hücre oldu. İşte Darwin'in iddiası bu. Tesadüfen hücre oldu diyor. Ama onu dile getiremiyor. Bilmiyoruz diyor.
Evet.
Çünkü neden? Son derece saçma bir iddia. Ve artık hocamız olduğu için bu böyle ortalık aydınlandı. Eskiden karanlık bir ortamda. Değil mi? Bilimin olmadığı böyle bir daha doğrusu hocamızın olmadığı bir ortamda Allah'ın dilemesiyle. O istedikleri gibi atıp tutuyorlardı. Artık evet, onu yapamıyorlar.
İnşallah.
Konu bu zaten. Çünkü her yönden böyle proteinlerin oluşmasının imkansızlığını hocamız hazırladı. Bütün dünyada yayıldı bu. Herkes İnşallah. Öğreniyor. Gençler internet sitelerine giriyor, öğreniyor. 300 milyon bakın ara fosil çıktı ortaya. Hiçbirimizin haberi yoktu. Ben ilk defa hocamızdan öğrendim. Milyonlarca fosil olduğunu, ara geçiş formunda olmadığını. Evet. Proteinin tesadüfen olamadığını da hocamızdan öğrendim açıkçası. Evet, yani biz üniversitede okuduk. Dünyanın en iyi üniversitelerini okudum. Ben New York Üniversitesi, California Üniversitesi, San Francisco, Berkeley... Darwinist eğitim veriyor bu üniversiteler evet. zaten.
Ben proteinler
tabii tesadüfen olamadığını hocamızdan öğrendim ilk defa. Fosillerin ana geçiş formlarının olmadığını hocamızdan öğrendik değil mi? Pitt'tan evet. saatteki halini hocamızdan öğrendik. Evet. Ya bütün dünya evet. hocamızdan öğrendi daha doğrusu. Sadece evet. biz değil. Bütün dünya evet. hocamızdan öğrendi. Bunlar böyle gizleniyordu, saklanıyordu. Mesela Smithsonian Enstitüsü var Amerika'da. Çok büyük bir evrimci müze. Bu evrimci müzenin müdürü bakın Kambriyen döneminden bulunan fosilleri, çünkü Kambriyen patlaması oluyor ya, fosiller patlama şeklinde 50 tane temel canlı grubu birdenbire ortaya çıkıyor. Ve evrimi tabii yalanlıyor, bu yaratılışı ispatlıyor kesin olarak. Atası yok, kompleks sistemlerle birdenbire yaratılıyorlar.
Gelmemiş, çeşitliliğiyle birlikte aynı anda evet. çıkıyor.
70 yıl saklıyor bu fosilleri. Adam öldükten sonra ortaya çıkartıyorlar. Yani müzenin deposunda bir araştırma yapıyorlar, Kambriyen fosilleri çıkıyor. Adam 70 sene saklamış bunları. Niye saklıyor? Şimdi evrimci biri... Fosilleri niye saklar? Niye günümüzde? Çünkü evrimi yalanlıyor da ondan yaratılışı ispatlıyor. Değil mi? Evrimi destekleyen bir fosil olsa davul çalarlar yani. Davul zurna düğün yaparlar yani böyle bir tane olsa. Ki yok. 70 yıl bakın Allah'ın yarattığını ispatladığı için saklıyor depoda.
Evet. Ve o evrim ağacından bahsederler ya hep. Sanki işte bir şeyden başlamış sonra dallanmış, çeşitlenmiş gibi. Halbuki o Kambriyen döneminde şu anda bulunan canlılık şeylerinden... çeşitlerinden daha fazla çeşit var. Değil mi? 50 çeşit.
Tabii ters bir üçgene doğru evet. gidiyor.
Tabii tam Altı Hocam'ın dediği gibi bakın. Sol taraftaki evrimcilerin beklentisiydi, iddiasıydı. Güya ağaç gibi bir şey olacaktı fosil kayıtlarında. Yani şu anlama geliyor. Güya işte milyarlarca yıl önce bir tane canlı hücresi oluşacaktı. Ondan sonra ondan diğer türler evrimleşecekti böyle gibi bir iddiaları vardı. Gerçek fosil kayıtları sağdaki gibi, tam olduğu gibi.
Evet.
Şu anlama geliyor, bu gördüğümüz yatay çizgi, alttaki yatay çizgi Kambriyen dönemini gösteriyor. Yani 540 milyon yıl önce 50 tane temel canlı grubu, mouse üstüne gelmiyor evet.
Gelmiyor.
Evet, 50 tane temel canlı grubu birdenbire hiçbir atası öncesi olmaksızın ortaya çıkıyor. Ondan önce 3 canlı grubu var. Buna pre-Kambriyen döneminin son bölümünde özellikle Ediacaran deniyor bu döneme. Orada bir takım süngerler, solucanlar, böyle bu tarz böyle Cnidarian denen Latince ismiyle Ondan sonra proferans denen canlı grupları var. Üç tane çok hücreli canlı grubu ama Kambriyen döneminde çıkanlardan tamamen farklı. Çünkü Kambriyen döneminde ortaya çıkanlar omurgasız deniz canlılar ama mesela kabuklular var, sert kabuklular, yumuşakçalar, ondan sonra şeyler var, eklem bacaklılar var, eklem bacaklılar var. Bu tarz böyle yapıları olan öncekinden tamamen farklı ve 50 tanesi çıkıyor. Bakın 3 tane var, çok hücreli, tamamen farklı. Evet. 50 tanesi birdenbire patlama şekli. Bunun için Kambriyen patlaması diyor, Darwinistler de Kambriyen patlaması diyor. Dolayısıyla bakın sağdaki gerçek fosil kayıtları hatta zamanla azalıyor. 35'e iniyor böyle gördüğünüz gibi. Bakın yukarı doğru çıktıkça zamanı gösteriyor yukarı çizgisi, dikey çizgi. Hı hı. O her bir çizgi bir temel canlı grubunu gösteriyor. 50 tane başlıyor, 35'e iniyor. Nerede ağaç? Var mı ağaç? Yok. Bakın Allah'ın yarattığını ispatlıyor fosil kayıtları Kambriyen dönemi. Ve kesin olarak ortadan kaldırıyor iddialarını. Yani her yönden çöküyor. Zaten Darwin'in bakın bir sözü var. Diyor ki, bundan önce olması lazım.
Dawkins söylüyor.
Dawkins'in de sözü var da. Evet. Darwin bir kriter veriyor. Bakın diyor ki, burada İngilizcesi ama ben tercüme edeyim şimdi. Eğer diyor, çok sayıda diyor tür diyor, aynı şey aileye mensup olan çok sayıda tür diyor. Eğer diyor hayata diyor birdenbire diyor başlamış olsalardı diyor, bu benim diyor teorime öldürücü bir darbe olurdu diyor. Hı hı. Bakın birdenbire başlamışsa diyor, değil mi, türler hayata böyle birdenbire başlamışsa teorime öldürücü bir darbe. İşte of, ne oluyor?
Bizimleri saklayan bunu biliyordu tabii.
Tabii. Evet. Öldürücü darbe Kambriyen döneminden geliyor. Dawkins de söylüyor, diyor ki Kambriyen katmanları diyor en eski katmanlardır diyor. Oradaki fosiller diyor sanki oraya diyor hiçbir evrim olmadan diyor konmuş gibiler diyor. Hı hı. Şimdi bu cümleyi düzeltelim tabii biz. Evrim olmadan oraya yaratılmışlar demektir bu, değil mi? Açıkça söylüyor yani. Hı. Daha ne desin? Bunu Dawkins de söylüyor, Darwin de söylüyor. Bütün önde gelen evrimciler söylüyor. Ataları yok. Bunların mükemmel göz yapıları var. Ondan sonra dolaşım sistemleri var. Değil mi? Solungaçları var. Hatta bakın omurgasız deniz canlıları deniyor ama 1999 yılında Kambriyen dönemi balıkları bulundu. Yani omurgalılar da birdenbire ortaya çıkıyor Kambriyen döneminde. Şimdi omurgaların ondan güya evrimleştiğini iddia ediyorlardı. Oradaki hani deniz yıldızı gibi canlılardan. Hı hı. Halbuki bir bakıldı. Kambriyen döneminde bakın burada fosilleri göstereyim ben size. Bunlar Kambriyen dönemi balıkları. Hayikuiktis denen, Hayikuella, Hayikuiktis ve Millacomingia denen üç tür böyle balık buldular. Bunlardan Hayikuiktis mükemmel balık. Böyle kafatasıyla, şeyiyle, böyle omurga yapısıyla mükemmel balık ve birdenbire Kambriyen döneminde ortaya çıkıyor. Omurgalarında atası yok, hiçbir şey yok. Yani omurga mükemmel bir organ. Şimdi evrim iddiasına göre güya kademe kademe yavaş yavaş oluşacaktı. Patolojik, asimetrik canlılar olması lazım. Omurganın, kanadın, gözün, akciğerin meydana geleceğini gösterecek böyle, değil mi? Ara geçiş formları denen patolojik ve asimetrik canlılar. Bakın bir tane bile yok. Bütün fosil kayıtları bize canlıların mükemmel, eksiksiz, kusursuz olarak ortaya çıktığını, yani yaratıldığını, Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. 300 milyon tane fosil. Hani 1, 2, 3, 5 değil. Değil mi?
İnşallah.
Çok açık bir şekilde. Yani evrimcilerin tabii tutunabilecekleri artık hiçbir şey kalmadı. Hareket edebilecekleri bir alan da kalmadı. Bunu bildikleri için zaten bakın hocamızdan fellik fellik kaçıyorlar. Gazete ilanlarıyla davet etti hocamız Dawkins'i. Değil mi? İngiliz gazetelerine ilan verdi. Hadi gel yani Türkiye'de ayarlayacağız, en iyi otellerde ayarlayacağız. Hatta Yiğit Bulut para teklif etmiş yani bu Türkiye'ye getirmek için. Evet. Hocamıza karşı çıkarmak için. Mümkün değil. Yani
İnsanın söyleyecek bir şeyi olsa gelmez mi? Değil mi? Yani hani böyle bir söyleyecek basit birkaç şeyi bile olsa gelmeye belki cesaret edecek. Söyleyecekleri hiçbir şey olmadığı için mümkün değil yani. Gelemezler. İşte geldiği zaman bu duruma düşecek. Ya da Dawkins'in daha önce o kendi programda işte hani soru sorulduğu zaman bir tane faydalı mutasyon söyler misiniz dediği zamanki duruma düşecek. Yine kem küm edip havaya bakacak.
Evet.
Şimdi asla gelmeleri mümkün değil Allah'ın izniyle.
Ya hocamızdan kaçıyor fellik fellik. Bizden de kaçıyor. Yani biz hocamızın adına gittiğimiz zaman bakın Douglas Fütüma, ben dedim Harun Yahya'yı temsil ediyorum dedim. Kül gibi oldu, bembeyaz oldu. Vücut kimyası değişti. Gerçekten yani o filmi de gösterelim isterseniz tekrar. Yani çok ibretlik. Ondan sonra kürsüden kaçtı zaten yani böyle. Bir soru, bütün evrimciler var orada bakın. 15 tane dünyanın en öne gelen evrimcisini toplamışlar konuşmacı olarak. Bütün salon evrimci dolu. Bir soru sorduk yani, bir şey yapmadık yani. Göstereyim, sakin olun dedik. Evet. Ben Türkiye'denim diyorum. Harun Yahya'yı temsil ediyorum diyorum. Bembeyaz oldu orada.
Scientific theories, you know, this is the way it works, versus
şöyle işler. Önce bir iddiada bulunursunuz. Bu iddia desteklenirse gözlemlerle ve deneylerle teori olur. Konuşmacılar diyorum. Bazı iddialarda bulunur. Hemen kesmeye başlıyor zaten sözünü. Konuşmacıların iddiaları bilimsel delillerle desteklemediler diyorum. Eğer evrim doğruysa Darwin dedi ki çok yavaş değişikliklerle değişiyor türler birbirine. Dolayısıyla ara geçiş formları görmemiz gerekir. Bakın arkada oturanlar ara geç formları görmemiz gerekiyor. Ara geç formları gösterebilir misiniz? Kanadı olmayan, tek kanatlı, tam olmayan organları olan böyle geçiş gösteren. Bakın sorunuza cevap verilmeyecek diyor. Kuralları çiğnediniz diyor. Halbuki bu bilimsel tartışma bölümü. Bakın şimdi bakın dikkat edin.
Kaçma. Kaçma. Evet. Kaçma.
Douglas Fitzhugh'a biraz önceki vücut kimyası bozulan hocamızın adını duyan Douglas Fitzhugh'a dayanamayıp kaçıyor.
Oktay hocam sen de çok yakışıklı çıkmışsın ama maşallah.
O sırada bakın.
Bastırınca da kaçmış adam
Francisco yani. Ayala o da dünyanın önüne gelen evrimcilerinden. Evet. O da arkasından bakıyor. Ya Douglas ne yaptın bizi yalnız bıraktın burada der gibi böyle bak. Ben bu bilimsel bir tartışma diyorum. Bakın hayır diyor. Mikrofonu kapatın diyor. Bu da İlahiyat Fakültesi'nin dekanı. Vatikan düzenliyor. İlahiyat Fakültesi'nde düzenliyor. Ateistlerle Darwinistlerle ortak olarak bakın. Bakın mikrofonu alıyor. Yani Vatikan değil mi? Dinler olması gereken şey yani. Vatikan. Evet. Hristiyanlığın merkezi. Allah'ın yarattığı açıkça bildiriliyor İncil'de. Dolayısıyla bunu desteklemeleri gerekirken Darwinistlerle ateistlerle işbirliği yapıyorlar ve yaratılışı savunan Allah'ın yarattığını söyleyen. Yani ben bir tek soru sordum zaten. Öyle yani çok bir konuşma da yapmadık orada. Yapabilirdim. Evet, evet. Zaten
mikrofon... Hayır, zaten soruya sormak için bir giriş yapıyorsun. Yani hani bu madem ki bilimsel bir tartışma bunun böyle olması lazım. Oradaki konuşmacıların söyledikleri şeye delil getirmesi lazım. Eğer evrim varsa o zaman bir tane ara geçiş formu bana söyler misiniz tabii. Diyorsun. Yani bunu başka nasıl sorulur bu? Yani hani çıkıp da bir konuyu anlatmak, aktarmak gibi bir durum yok burada. Zaten... Yani desin ki sen soru sor. Ki ona da aslında öyle dememesi lazım. Sonuçta madem ki bu bilimsel bir toplantı ve orada hani bilimsel bir tartışma bölümü başlamış. Normal aksi bir fikri olan da çıkıp fikrini söyleyebilmeli ki illa içinde soru da olması gerekmez. O da ona cevap versin.
Yani hocam bir şeyi bozdu orada da.
Evet yani. Hayır, burada bir de öyle bir durum da yok. Yani sen çok net bir soru soruyorsun. Ve soruyu bir tanesi cevap vermemek için kaçıyor. Öbürü bir takım bahanelerle yok bu soruya biz cevap vermeyeceğiz diyor. Üçüncüsü de gelip mikrofonu alıp kaçıyor.
Mikrofonu yani aldı, bu, evet.
Hani çocuk yapmaz böyle bir şey.
İşte Nazi toplantılarında.
Evet. Despot, Darwinizmin nasıl bir ideoloji değil mi? Böyle komünist bir mantık olduğunu. Tabii. Ondan sonra Darwinizm nasıl bir batıl din olduğunu kesin olarak kanıtlıyor. Tabii, tabii. Çünkü bilimsel hiçbir toplantıda, ben bugüne kadar yüzlerce bilimsel toplantıya katıldım. Yani çünkü doktor olduğum için daha önce de Amerika'da okuduğum ondan sonra oradaki toplantılara katıldım. Hiç kimseye kızmaz bilimsel toplantılarda. Herkes delillerini getirir. Kiminki daha güçlüyse hemen kabul edilir. Öbür tarafta hiçbir zaman alınmaz, şey olmaz yani böyle bilimsel toplantılarda. Neden? Çünkü savunduğu bir ideoloji değildir, bir batıl din değildir. Bilimsel bir iddiadır yani. Hangisi doğruysa o kabul edilir tabii ki yani. Böyle işler
bilim
zaten.
Hatta yanlışını öğrense sevinir.
Sevinir.
Yani gerçek bir bilim adamı bir iddiasının yanlış olduğunu öğrenirse ne güzel der.
Bakın işte bilim değil. Evet. Nazi toplantıları gibi. Siz Nazi toplantılarına gidip Hitler döneminde Nazizm aleyhinde bir şey söyleyebilir misiniz? Yani. Değil mi? Söyleyemezsiniz. Konuştururlar mı? Konuşturmazlar. Evet. Stalin Lenin döneminde Rusya'ya gidip Mao döneminde gidip böyle bir şey yapabilir misiniz? Mümkün değil. Aynı. Aynısı bakın.
Oktay hocam zaten biz hani... Yurt dışındakiler bir tarafa, yurt içinde de yani binlerce konferans verildi yani arkadaşlarımız. O konferansların hepsine bir sürü ateist insan geldi. Evrimi savunan insan geldi. Onlar soru sordular. Tabii. Hiç kimse onların sorusunu engellemedi. Tam aksine yani bütün konferanslarda bittiği zaman Yani hem şeyin önünde, seyircilerin önünde sorular sordular. Hatta biz dedik ki yani diğer herkesin vaktini almamak için daha özel soruları olanlar, merak ettiği bir şey olan, aksi bir fikri olan konferanstan sonra gelsin, hani konuşalım, sorsun. Saatlerce bazen 1,5 saat konferans sürüyordu. 2,5 saat mesela gelip orada evrimi savunanlar sorular soruyordu. Niye inananlar niye kaçmıyor?
Evet.
Yani çünkü onun her sorduğu soruya verilecek bir cevabı var Allah'ın izniyle. Tabii. Yani isterse gelsin evet. 1000 kişi biner tane soru sorsun. Hepsinin cevabı verilir. Çünkü hak bir şeyi savunuyorsun.
Tabii.
Hem de yani karşındaki insan senden işte ne bileyim eğitim olarak daha şey olabilir, profesör olabilir, işte bir üniversitede dekan olabilir, öğretim olabilir. Hiç fark etmez ki.
Tabii.
Hak bir şeyi savunuyorsun. Yani onun sorduğu soru çok teknik bir soru olup o anda cevabını bilmiyorsan bile hemen 3 dakika içinde onun cevabını öğrenip onun önüne koyabilme imkanın var. Çünkü net yani cevabı kesin. Ama şimdi burada yani güya dünyaca ünlü bilim adamları bir tek soru karşısında yani bu kadar insan panikleyip kaçar mı ya, ne kadar ayıp bir şey yani. Bir tanesi kaçıyor, bir tanesi şey yapıyor, öbürü de şeyi alıyor. Mikrofonu alıp götürüyor. İşte evet. Sonrasında ne yaptınız?
Tam Kur'an'da anlatılan hani sözünü böldüm. Kusura bakma. Hani Hazreti İbrahim gibi değil mi? Sor diyor, konuşamadıklarını görünce panikliyorlar ya. Yani böyle Darwinizm ama putperestle putun bunu yapabilir mi? İşte var mı delili dediğinde hiçbir şey diyemiyorlar.
Maşallah. Yani tam yani. Hakikaten yani tam örnek. Çünkü orada da onlar da hani sen de bilirsin ki bunlar konuşamazlar diyor.
Tabii.
Yani onlar da farkında. Ondan sonra da yakmaya kalkıyorlar.
Evet.
Yani işte aynı kafa.
Susturma yani böyle. Tabii, susturma. Delil yok.
Aynı
susturma
kafa. Yani kendileri de önce bir hani vicdanlarına başvurunca onlar da anlıyorlar durumu. Hani bir de niye bunu söylüyorsun gibi oluyor yani. Hani sen de biliyorsun ki konuşamaz. Zaten bilindik bir şey. Şimdi bunların da şeyi o. Yani ilk canlının nasıl ortaya çıktığını... Yani tamam tabii ki açıklanamıyor gibi söylüyor zaten yani. Bunun hepsi farkında. Evet. Ama ondan sonra yine de susturmaya çalışıyor. Sonra ne oldu? Şeyinde aldılar gittiler.
Sonra bakın. Bakın şimdi işte dünya alkışlıyorlar mikrofon alınınca.
Mikrofon alanı mı alkışlıyorlar?
Tabii yani normal. Darwinizm bakın bilim değil. Çok açık bir şekilde görülüyor. Ama öyle mikrofonun falan alınması beni Allah'ın durdurmaz Allah'ın izniyle.
Hiç mikrofonun bir faydası yok bir şey senin gayet güzel.
Bakın hemen diyor ki işte ara geç formlarını sordu. Benim konum paleontoloji değil demeye başlıyor. Sen dünyada evrimi savunan... İki numara yani bu aşağı yukarı iki numaradır yani. Bir Dawkins vardır bir numara azılı ateist. Bir de Fütüme vardır böyle azılı ateist iki numara olan. Benim konum paleontoloji. Ya evrimin tek delili fosil kayıtlarında olabilir. Yani biz sadece fosilden anlayabiliriz.
Kendi dalında bir delil mi veriyor?
Efendim?
Sanki kendi dalında bir delil tabii, mi söylüyor
bütün,
yani?
Bütün konuşması da evrimi savundu yani.
Hayır yani kendi dalında sanki evrimi ispatlayacak bir delil mi söylüyor tabii. Sanki? Yani hiç...
Evet. Evrimi yani değil mi? Evrim ben en temel soruyu sorduk zaten yani. Kardeşim ara geç formu var mı yok mu? Zaten Darwin diyor ki daha kitabı yazarken evrimin kanıtları sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor ara geçiş formları. Sonra kitabın ilerleyen bölümlerinde ara geçiş formları yoktur diyor. Bu kadar bitti. Zaten evrimi bitiriyor kitabın evrimin olamayacağını söylüyor. Zaten evrim başka kanıtı olmaz zaten.
Tabii dondular orada.
Tabii dondu yani. Bakın şimdi. Şimdi bu konuşmasında iki tane örnek verdim ben diyor. Tiktaalik Roseli Archaeopteryx. İkisi de bakın ara geçiş formu falan değil. Bunlar soyu tükenmiş mükemmel canlılar. Neden? Tiktaalik Rosea bu işte geçtiğimiz yıllarda bulundu. 3 küsur metre uzunluğunda bir canlı ama mozaik bir canlı. Neden? Bir kere yassı bir kafatası var. Kara canlılarında görülen bir özellik bu. Hareketli bir boynu var. Bu da kara canlılarında görülen bir şey. Nispeten güçlü kaburga yapısı var. Bu da kara canlılarında görülüyor. Ama bir balık gibi pullardan oluşuyor derisi. Yani balık özellikleri de gösteriyor aynı zamanda. Bunlara mozaik canlı deniyor.
Evet.
Bunların hiçbir şekilde evrime delil değil. Mesela bunu kim söylüyor? Evrimciler söylüyor. Stephen Jay Gould söylüyor. Mozaik canlılar diyor. Kesinlikle diyor evrime delil teşkil etmez. Ara geçiş formu değillerdir diyor. Biliyor bunu. Neden? Mesela günümüzde yaşayan Platypus diye bir canlı var. Avustralya'da yaşıyor bu. Bu canlı, suyun içerisinde yaşayan bu canlı bu aynı zamanda balık özellikleri gösteriyor. Aynı zamanda sürüngen özellikleri gösteriyor. Sürüngen gibi yumurtluyor. Aynı zamanda memeli özelliği gösteriyor. Tüylü bir şeyi var, derisi var. Ve emziriyor aynı zamanda. Yani bakın hem memeli özelliği var, hem sürüngen özelliği var. Kuşlar gibi de gagası var, ördekler gibi de gagası var aynı zamanda. Yani kuş, memeli ve sürüngen özelliği aynı canlıda var. Evet. Ara geçiş formu mükemmel yaşayan bir canlı, evet. Avustralya'da. Evet. Hatta filmini çekmişler geçenlerde Japonlar. Bir de mükemmel duyargaları ve avlanma sistemleri var. Onu da ayrı bir programda gösterebiliriz, iman hakikati. Evet. Mükemmel bir canlı ve ara geçiş formu falan değil.
Tabii ki.
Bunlara mozaik canlı deniyor. Tiktaalikrosa'ya mozaik bir canlı. Archaeopteryx dediği zaten kuş olduğu çok net anlaşıldı bunun. Artık Alan Fedoche mesela bunların kuş bilimci deniyor. Ornitolog, dünyanın en önde gelen ornitolog ve Darwinist adam. Diyor ki ben diyor 25 sene inceledim diyor fosilleri diyor, dinozor fosillerini. Kuşların diyor dinozorlardan evrimleştiği şeyi diyor, yalanı diyor 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Evet. Ayrıca diyor ki Archaeopteryx'in diyor özellikleri diyor bu işte ara geçiş formu olduğu tamamen abartma diyor. Yani şey söylüyor bunu Alan Fedoche. Neden? Archaeopteryx'in modern asimetrik tüy yapısı var. Sadece kuşlarda görülen. Güçlü uçuş kaslarının yapıştığı göğüs kemiği yok deniyordu. 94 yılında bulunan 92 yılında Almanya'da bulunan 7. fosilde o da bulundu. Bir kuş oldu ortaya çıktı. İçi boş kemik yapısı var kuşlarda olduğu gibi. Sadece kuşlarda görülüyor bu. Dolayısıyla aerodinamik yapısı tam bir kuş, mükemmel bir kuş. Bilek kemikleri önüne bakıldı, el kemiğini oluşturan bu bilek kemiklerine. Dinozorlardan tamamen farklı olduğu anlaşıldı. Tek iddiaları işte ağzında diş vardı diye iddiaları vardı. Halbuki o dönemde yaşamış olan yine 140 yıllık Confucianus denen fosiller bulundu Çin'de. Ağzında diş yok. Lianingonis diye bir fosil bulundu. Ondan yine ona yakın bir dönemde yaşamış. 120 milyon yıllık. O da mükemmel kuş. Dolayısıyla Archaeopteryx döneminde yaşamış olan mükemmel kuşlar da var. Ağzında diş yok.
Tabii.
Bu diş ortadan kalktı. Dediler ki kanadında pençe vardı. Günümüzde yaşayan iki tane tür var. Taurako ve Hoatzin diye. Mükemmel kuş. Kanatlarında da pençe var. O da bir delil değil. Dolayısıyla mükemmel kuş olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla Fütüman'ın söyledikleri tamamen yalan ve uydurma yani. Evet, bu doğru değil. Şimdi devam edelim. Bakın tek verdiği cevap, çok sayıda tür var, bu yeterli bir cevaptır, delil yok. Bak diyorum ki, türler birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyor, ara geçiş formu yok diyorum. Bakın şu kenarda ortada oturanlar, dünyanın en önde gelen 10-15 tane yarımcısı var burada. Bu şeylerin, bizim Türkiye'dekilerin ağababaları. Bir kişi, değil mi, evrim toplantısı yapılıyor. Bir tane fosil olmaz mı? Biz her yere fosillerle gidiyoruz. Habertürk'te oluyor böyle masaya, değil mi, gümbür gümbür 10 tane fosil koyuyoruz. Hocamızın yaralı şatlaslarında binlerce fosilin resmi
bir
var.
Bir tane getir.
Bakın bir tane resmi bile yok. Resim yok ya, koskoca dünyanın en önde gelen evrim. Bütün, bakın bütün salon evrimci. Buraları yani en az böyle birkaç bin kişi var bu salonda. Yuvarlak bir salon böyle, çepeçevre. Ve içerisi evrimci dolu. Bir tane fosil yok. Nasıl olabilir böyle bir şey? Biz her yeri fosil götürmüyor muyuz?
Hepsinin kimyasını bozmuşsun yalnız, vesile olmuşsun yani inşallah.
Yok, hocamızın adını söyleyeyim de zaten ben zaten, yani evet, anlatmıyorum oradaki görüntüyü i̇nşallah. Aslında. Ben çünkü göz gözeydim onunla böyle. Şu kadarını söyleyeyim, yüzü külü gibi beyaz oldu. Kimyası değişti. Yani değişik bir duruma girdi. Bayılacak falan
zannettim. Harun Yahya'yı temsil ediyorum deyince orada olay bitti zaten.
Tabii inşallah. Onlar böyle gülerek bakıyorlardı. Ben dedim Harun Yahya'yı temsil ediyorum böyle. Ağzı yüzü kaydı yani böyle. Gözleri falan
onlar
kaydı böyle.
Onlar kendi putlarını kimin kırdığında o yüzden
inşallah.
Hazreti İbrahim gibi maşallah hocamız geldi. O
elhamdülillah, Allah razı olsun.
Adı geldi. Sadece adı geldi yani. Evet.
Putunu kırdı Allah'ın
maşallah.
İzniyle.
İnşallah.
Maşallah. Bakın oraya sadece adı geldi. Bir de hocamız olsa hakikaten inşallah. Bayılır. Allah alem bayılır yani böyle. Onu ambulansa taşırdık yani hastaneye. Evet. Yani, evet. Bakın şimdi bakın Vatikan'ın yaptığına bakın şimdi. Bakın üniversitenin dekanı ve papaz, bakın bu arkadaşlar gelip beni dışarı çıkarmaya çalışıyorlar. Hatta biraz itiyor sırtımdan. İtemeyeceğini anlayınca evet. Bıraktı. Öyle kıpırdatamayacağını anlayınca bıraktı. Yaratılışları kabul edemeyiz diyorlar. Yani bu olacak iş değil. Dışarı çıkın diyorlar bana. Alenen söylüyorlar dışarı çıkın diye. Ben de çıkıyorum. Yok diyorum. Çıkmadım. Yani çok ilginç. Şimdi burada yani tek konu ağrıma gitti benim. 3 kişi gelmeleri. En az 10 kişi gelmeleri gerekirdi. O zaman da kolay çıkaramazlardı ama yani böyle Allah'ın izniyle inşallah. Ya bu çok garip bir durum. Bakın
Cihit Battal Gazi gibi diyor.
Çıkmadın mı?
Maşallah. Çıkmadım. Orada. Yerime oturuyorum bakın devam edeyim. Evet maşallah. Yerime dönüyorum. Çünkü niye çıkayım ki? Ben orada yani bir tane soru sordum. Tabii. Ve hayır bölümün adı zaten bakın Scientific Discussion deniyor. Bilimsel tartışma bölümü. Bölüm. Çok açık yani bilimsel tartışma. Hatta bakın o arada söyledi. Tabii orada gürültü olduğu için tam anlaşılmadı. Frans Gayla diyor ki orada biz diyor bundan sonra diyor yani ben oradayken daha arada söylüyor böyle. Yaratılışı hiçbir soru almayacağız diyor. Sadece Darwinistler soru sorabilir dedi. Açıkça söyledi bunu. Yani evet. İşte, bu ne demek? Bitti. Darwinizm bitti. Bakın evet. Tek bir soruda kendi tek bir soruda bitti.
Evet. Evet. Burada demek ki.
Elhamdülillah. Maşallah. Ondan sonra bakın bütün dünya medyası aylardır hazırlık yapıyordu. Bir kısım Türk medyası da dahil buna. Vatikan işte şeyi kabul etti. Evrimi kabul etti. Dolayısıyla evrimde haşa din çatışmaz gibi böyle bir propagandaya hazırlanıyorlardı. Çok büyük bir hazırlık vardı burada. Masonik evet. Hazırlık dünya çapında. Bu olay bütün hepsini kesti. Bakın Associated Press ve Reuters bütün dünyaya haber geçti bu olayı. Ve hiçbir haber olmadı onların beklediği şekilde. Bütün dünyada haber oldu. New York Times haber yaptı, Herald Tribune haber yaptı, The Guardian haber yaptı, Fransız gazeteleri her taraf. Ve onların beklediği şekilde olmadı haber. Bunu haber yaptılar maşallah.
Maşallah. Önemli. Tuzağı.
Evet.
Evet inşallah.
Sizi vesile ederek.
Allah razı olsun.
Maşallah.
Hocamız sayesinde bozdu maşallah.
İnşallah.
Evet bitirelim mi?
Bitirebiliriz.
Yarın devam edelim.
Evet. İnşallah. Yani devam edelim inşallah.
Nasıl devam ediyoruz Erkan Hocam yarın?
22'den itibaren Harun Yahya TV'de internet sitesinde Mavi Karadeniz Radyo'da Kanal Avrupa ekranlarında 22'den itibaren
inşallah.
Program yarın olacak tekrar inşallah.